Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Şebnem Dergisi'nin Ağustos 2026 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak bir mülakatı paylaşacağız değerli dinleyenlerimiz. Kıymetli Nur Eraslan hanımefendi ile mülakatın ikinci bölümünü Anne Duası başlığıyla Halime Demireşik imzasıyla sizinle paylaşmaya çalışacağız. Annemiz Allah'a kavuşturacak hidayet ve hayır yollarına erişmemiz için çok dua etti demiştiniz. İslam'ı yakinen tanıma yolculuğunuza burada değinmek ister misiniz? Bizim banka müdürü sabah gelir bizi teftiş ederdi. Git makyajını düzgün yap. Bankanın yakınında bir kuaför vardı. Saçımızı beğenmezse hemen kuaföre git, fönünü çektir diye emrederdi. Herkes bakımlı, makyajlı ve dikkat çekici şekilde giyinecek. Ayakkabı topuklu olacak. Allah affetsin. Biz de bilmediğimiz için dediklerini harfiyen yapardık. Babaannem o günlerde yeni vefat etmişti. Annem ailemizi temsilen beni Ankara'ya, taziyeye gönderdi. Amcam da üzüntüsünden kalp krizi geçirmişti. Ben amcamlardayken taziye ziyaretine Ethem Cebecioğlu Hoca geldi. Amcamın iki oğlu meğer ihvanmış. Gençlerin sohbetini de bu ziyaret sebebiyle amcamlara almışlar. Sohbetin ardından dualar edildi. Biliyorsunuz Ethem Hoca'nın sesi de çok tesirlidir. Amcamlarda herkes namaz kılıyordu. Ben oturup onları bekliyordum. İçimden ben niye oturuyorum, ben niye namaz kılmıyorum diye bir sorgulama başladı. Tabii babaannem yeni ölmüş, amcam hasta, annem hasta. Böyle bir ortamda daha fazla düşünüyor insan. Onlar nereye gitti, ben nereye gidiyorum diye. Orada namaza başladım. Benim Ethem Hoca'nın sohbetinden ve ortamdan etkilendiğimi görünce amcamın oğulları bana Altınoluk dergileri hediye ettiler. Ankara'dan İstanbul'a dönerken otobüste hepsini okudum, bitirdim. Kafamda hiç bitmeyen sorgulamalar başladı tabii. Henüz 26 yaşındayım. Birkaç hafta sonra da dayım aniden vefat etti. Haç'tan yeni gelmişti. Anneme çok hasta olduğu için dayımın vefatını hiç söylemedik. Son zamanlarında, "Abim herhalde hiç beni ziyarete gelemeyecek. Allah ona iyilik ve kolaylık versin," demiştim. Mart ayında dayım, 3 Haziran'da da annem vefat etti. 2-3 ay arayla. Bankada arkadaşlar sık sık şehirler arası geziler yapıyorlardı. Karadeniz'e folklor, oyun ve eğlence için de giderlerdi. Ben de annemden izin alıp bir defa onlarla gitmiştim. Annemin vefatının ardından artık kimseden izin alma zorunluluğum yok. Bu gezilere daha sık katılırım diye düşünürdüm. Bu benim planımdı fakat Allah'ın planı daha güzelmiş. Annemin vefatından sonra bir hafta izin almıştım. Her gün komşular geliyor, Yasin, Tebareke, Kelime-i Tevhid hatmi okuyoruz. Tabii ben de sürekli abdestli oluyorum. O sıralar namaza başlamışım. Her gün Kur'an'la, zikirle kalbim huzurun tadını almıştım. Ölüm izni bitti ama benim içimden hiç işe gitmek gelmiyor. O ruhsuz, seküler, dünyevi sisteme geri dönmek istemiyorum. Cuma günü işe başlamam gerekiyor. Ben içten içe seviniyorum. Cumartesi, pazar bankaya gitmeyeceğim diye kendimi teselli ediyorum. Bir hafta sonra bir komşumuz geldi. Taziye bitti, televizyonu açıyorum. Artık hayata dönüyorsunuz. Herkesin annesi ölüyor falan dedi. Ardından hadi bu akşam bize çaya geliyorsunuz, bekliyorum diye emri vaki yaptı. Biz akşam davete icabet etmek üzere giderken onların oğlu bisiklet almış. Bir kere de ben bineyim dedim. Bisiklete binerken düştüm. Ayağım kırıldı. Ameliyatı aldılar. Ayağım alçıya alındı, 5 hafta rapor verildi. Ben içten içe seviniyorum. O sırada bize Altınolukları veren amcamın oğlunun tayini Gebze'ye çıktı. Kendisi Teğmen'de sık sık bize gelip gitmeye başladılar. Dergiler getiriyor, bize sohbette duyduklarını anlatıyor, maneviyattan, Abdülkadir Geylani'den bahsediyor. Allah affetsin, biz de o zamanlar çok sigara ve kahve içerdik. Ama bir taraftan bu sohbetlere de doyamıyoruz. Onlar gidince şaşkınlıkla neler varmış, maneviyattan hiç haberdar değilmişiz diye günlerce kardeşlerimle bu konular üzerinde konuşuyoruz. Ben evdeyim, kardeşlerim işe gidiyor. Ben evde hiç abdestsiz durmuyorum, sürekli okuyorum. Çarşaflı bir komşumuz vardı. Benim maneviyata meylimi görünce evliya hayatlarını anlatan teyp kasetleri getirmeye başladı. Ben onları dinledikçe ağlıya ağlıya istiğfar ediyorum. Allah'ım ben nelerden mahrum kalmışım diye. Amcamın oğlu da Altınoluk'tan çıkan yeni kitapları getiriyor. Musa Topbaş Efendimizin İslam Kahramanları kitapları filan. Bize bu kitapları okuyun, imanınız güçlenir dedi. Biz de kardeşlerimle oturup beraberce okuyoruz. Bu defa en küçük kardeşim üniversitede kapalı kızlarla arkadaşlık yapmaya başladı. Onlar bize gidip gelmeye başladı ve bizi Haseki'deki HEKVA, Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı ile tanıştırdılar. Orada Doktor Gülsen Ataseven, Meliha Yalçıntaş, yazar Ayla Hanımlar var. Biz tabii hala açığız. Oraya gitmeyi de çok sevdik. Onların sohbetlerini dinledikçe ömrümüzü boşa geçirmişiz, biz kendimize neler yapmışız diye ağlıyoruz. Bu arada benim rapor sürem doldu, işe başladım. Artık uzun kollu giyiniyorum, makyajı bıraktım. Öğle yemeğinde yemek yemiyorum. Koşa koşa camiye gidip namaz kılıyorum. Küçücük bir cami, fakat ben o camide kıldığım namazlarda öyle bir huşu ve huzur buluyorum ki anlatamam. Ağlayarak Allah'a dua ediyorum. Bana bir çıkış yolu göster diyorum. Kapansam işten çıkarırlar. Kardeşlerim var, ev var, işe geliyorum, hiç çalışmak istemiyorum. Bu arada faizin haram olduğunu da öğrendim. Faize vesile olan, katiplik yapan, alan ve yiyen Allah'a savaş açmıştır yazıyor kitaplarda. Aman Allah'ım, şimdi ben ne yapacağım derken bana bir kurs çıktı. Şöyle ki, Türk Ticaret Bankası'nın 467 tane şubesi vardı. 67 şubesinden seçkin elemanları seçip özel yetiştiriyorlar, sonra bunlar şubelere müdür olarak vazifelendiriliyor. Müdür de beni buna layık görüp kaydettirmiş. Tam ben iç dünyamda dünyayı mı ahireti mi seçeyim derken müdüre gidip ben bu kursa gitmek istemiyorum dedim. Müdür de olmaz, bizim şubenin prestiji sarsılır gitmezsen, herkes gitmek için can atarken sen niye böyle yapıyorsun dedim. Avrupa yakasında Aksaray'da bu eğitimi alacaktık. Teyzemler de Cerrahpaşa'da oturuyor. Hafta içi akşamları teyzemde kaldım. Hafta sonu eve kardeşlerimin yanına geldim. Eğitim süresince birçok ders alıyorsun. Sonunda bir belge alacağız. Bu 4 ay boyunca HEKVA'ya yakın olduğu için oradaki sohbetlere de devam ediyorum tabii. Eğitimin sonunda 4. olmak nasip oldu. Oradan bir para verdiler. HEKVA'ya da gittiğim için bu parayı bu vakfın ilgilendiği yetimlere bağışlamaya niyet ettim. Bunu riya için söylemiyorum. Sadakanın hikmetini göstermek için anlatmam lazım. Peygamber Efendimiz de yetimdi, ben de yetimim. O sıralarda Mevlana'nın yetimlerle ilgili söylediklerini okuduğum için bu yüklü miktardaki parayı oraya verdim. Bankadaki işime başladım ama gitmiyor. Bankanın içinde artık nefes alamıyorum. Bir gün müdürümüz beni terfi ettirmek için yanına çağırdı. O bana terfi edeceğimi, artık şef olacağımı söylerken ben ona işten ayrılmak istediğimi söyledim. Çok şaşırdım. Olmaz, sen biraz bunalıma girmişsin. Ben sana kafadan 2 gün izin veriyorum. Git dinlen, sonra gel tekrar konuşalım dedim. O gün akşam bankadaki işimden eve dönüyorum. Önümde birisine araba çarptı. Boylu boyunca yere uzattılar. O an içimden, bu yerde yatan sen de olabilirdin. Daha neyi bekliyorsun? Şu ölen sen olsaydın, Allah'ın emirlerini yapamadan onun huzuruna varmış olacaktın dedim. Bu hadiseden sonra Allah'a doğru yönelişim daha hızlı oldu. Her şeyden bir ibret, bir hikmet çıkarmaya başlamıştım. Daha çok tefekküre yöneldim. Allah hayır ve hidayeti sevdirince o yöne doğru iştiyak daha da artıyor. Vermese hiçbir şeyden ibret almıyorsun. Bu arada akşamları en küçük kardeşim Hayriye'nin üniversiteden dindar arkadaşları Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin eserlerini getiriyorlar. Biz televizyon falan açmıyoruz, sadece onu okuyoruz. Orada da bazı kısımlarda hitap, bire gafil, bire cahil, bire kafir diye başlıyor. Eyvah, bunları hep bize söylüyor diyoruz. Neyse, o iki günlük aradan sonra işe tekrar başladım. Allah o an bir iman kuvveti verdi. Müdürüme, kesin kararlıyım, işten ayrılmak istiyorum dedim. O zaman tazminat ödemem gerekiyor dedim. Neyse, bir maaş kadar bir tazminatı ödedim. Bankadan ayrıldım. Amcamın oğlu geldi. Durumu ona anlattım. Bu böyle olmaz, size bir sohbet ayarlayalım dedim. Bu bölgenin sorumlusu Mevlüt amcayla görüşmüş. Mevlüt amca, istihareye yatsınlar, ders verelim demiş. Ama biz daha tesettüre falan girmemiştik. Sohbet olarak da o bölgede Zahide Hanım var demişler. Biz Zahide teyzeye gittik. Yengemin üzerinde astragan bir kürk var. Biz pantolon, deri ceket. Zahide teyze bizi başı açık olarak görünce biraz şaşırdı. Tabii o zamanlar bu işlerde mahfiyete biraz daha dikkat ediliyordu. Bizden emin olamadı herhalde. Siz beni nereden buldunuz, siz kimsiniz diye sorular sordu. Bizim niyetimizi anlamak için biz durumu anlattık. Biz sohbet istiyoruz dedik. Bizi dinledi. Sizin bir çakmak çakmalık haliniz kalmış. Ama şeriat çok önemli, böyle olmaz dedi. Önce şeriat, sonra tarikat. Önce kapanın, kaza namazlarınızı kılın. Büyükler bankanın yolundan bile geçmezler. Bankayla bütün ilişkinizi keseceksiniz. Sohbetten önce bunları halledin diye nasihatler verdi. Biz tabii bu durumdan hiç hoşlanmadık. Amcamın oğluna durumu anlattık. Mevlana, ne olursan ol yine gel diyor. Bu hanım bizi zora soktu diye şikayetlendik. Amcamın oğlu, bekleyelim, ne olursa hayırdır dedi. Zahide teyzenin dedikleri bize tokat gibi geldi. İyi de geldi. O rahmet tokadına ihtiyacımız varmış. Tamam dedim. Bu iş böyle olacaksa ben kapanıyorum. Ancak ailede hiç kapalı yok. Amcam albay. Bu amcamın oğlunun babasında namaz, hac var ama tarikat işlerini bilmiyor. Tabii erkekte dini emareler üzerinde görülmediği için hali tavrı dikkat çekmiyor. Lakin kadın örtününce çevresindeki bütün dikkatleri üzerine topluyor. İşten ayrıldığımı, örtündüğümü duyduklarında akrabalarım, ''Aman senin kafanı yıkadılar'' diye her fırsatta tepki gösterdiler. Gittim Fatih'ten çok kaliteli bir pardösüyle ipek bir başörtüsü aldım. Görsünler, beğensinler de bana neden örtündün demesinler diye düşünüyorum. Ben örtününce amcamın oğlu istihareleri Mevlüt amcaya götürmüş. Örtündüler, işi bıraktılar demiş. Ama kardeşlerim henüz örtünmemişlerdi. Mevlüt amca hepimize hazırlık dersi vermiş, bize getirdi. Ben hemen giyindim, başörtümü taktım. Zahide teyzeye gittim. Beni kapıda örtülü görünce bana, ''Yüzüne nur gelmiş, maşallah'' dedi. Ders aldığımızı da söyledim. ''Hayırlı olsun'' dedi. ''Kime sohbete başladın?'' diye sordu. Ben de tarih öğretmeni Ravza teyzenin sohbetine başladığımı söyledim. Yaşım bu arada 29 olmuştu. Ben Ravza teyzeye, ''Artık Kur'an-ı Kerim öğrenmek istiyorum'' dedim. Ravza teyze, bizim ihvandan, kırklardan diye bilinen Saime Hacı anneye hizmet etmiş çok kıymetli bir Hacı Fatma ablamız var. O ablamız sabahtan öğlene kadar Allah rızası için Kur'an dersi veriyor. Saatçi Fehmi Bey amcamızın hanımı Hacı Fatma teyzemiz. Ben seni onunla tanıştırayım dedi. Ben sabahları Kur'an öğrenmek için Hacı Fatma teyzeye gitmeye başladım. O kadar hoş sohbet, feyizli bir hanım ki anlatamam. 10 dakika ders alıyor, yarım saat maneviyattan sohbet ediyoruz. Ben doyamıyorum tabii. En sonunda, ''Hacı teyze, herkesi okut gönder, en son beni al.'' diyorum. dersten sonraki sohbetimiz hiç bölünmesin istiyorum. Orada Osman hocamızın gelininin annesi Fatma Birsen Hanım'la tanıştık. Onlar da henüz birkaç yıl önce bu yolla tanışmış. Bir gönül ablamız vardı. O da bankadan istifa etmiş, takva yoluna meyletmiş. Hepimiz aynı geçmişten geldiğimiz için güzel bir grup olduk. Üst katta Fatma teyzenin gelini otururdu. Dersten sonra bizi kahveye davet ederdi. Biz orada akşama kadar sohbet ederdik. Hacı teyzem Saime anneden, efendi babadan hatıralarını anlatırdı. Hacı teyzem de Zahide ablanın sohbetine gidermiş. Bir gün ben de Zahide teyzenin sohbetine katılmak istiyorum dedim. Zahide teyze bana senin sohbet grubun var, buraya gelme, oraya devam et dedi. Ben ama Zahide teyze bana bir sohbet yetmiyor, ben bir sonraki için gün sayıyorum dedim. Ağladım. Bunun üzerine Zahide teyze tamam ben Musa Efendimiz'e bir danışayım dedim. Sonra beni çağırdı ve Musa Efendimiz'e sordum. O da bazısına tek kahve yetmez. İki kahve vermek lazım. Senin sohbetine de devam etsin dediğini nakletti. Kardeşim Nurgül başını örtmeden ders almıştı. Zahide teyze onu da sormuş. Musa Efendimiz yakında kapanır demişler. Gerçekten o ay kardeşim de örtündü elhamdülillah. En küçük kardeşimize söylemeden kendimiz ders aldığımız için o bize biraz kırılmıştı. Annem vefat etmeden üniversitenin bir gezisine gitmek için izin istemiş, annem de ona okul bitince gönderirim diye söz vermiş. Tabii annem vefat edince üniversite bitti, ben okulla geziye gideceğim diye bizden izin istedim. Kızlı erkekli şehir şehir kendi bölümlerinin iş imkanlarının olduğu fabrikaları gezecekler. En son durak olan Bodrum'da hep beraber tatil yapıp geziyi tamamlayacaklar. Aşağı yukarı nasıl bir gezi olacağını kestirdiğim için ben bu geziye gitmenden razı değilim. Ama annem söz verdiği için izin veriyorum. Arkandan sana hep dua edeceğim dedim. Gitti gördü. Dönünce abla ben kapanıyorum. Oradakilerin yaşadıklarını görünce midem bulandı. İnsanlığımdan utandım, dedi. Elhamdülillah, o şerde böyle hayra döndü. Böylece en küçüğümüz de manevi dersini aldı. Hani derler ya, eski ihvana yaşın kaç diye sorduklarında, tarikata girdiklerinden itibaren yılları hesap ederek dersli olduğu yıllar kadar yaşını söylermiş. Biz bunu duyduğumuzda çok şaşırmıştık. Çünkü biz bu yola intisap ettiğimizin ilk yılında kardeşim bir rüya görmüştü. Rüyasında babamı cennette çok güzel, yeşil elbiseler içinde ve genç bir şekilde görünce ''Babacığım ne kadar güzel ve ne kadar yakışıklısın'' demiş. Babam ''Bir yaşındayım'' diyerek şehadet parmağıyla göstermiş. Bu bize çok büyük bir müjde olmuştu. Bizim bu manevi yola girmemiz babamıza sadaka-i cariye oldu diye çok sevinmişti. O sıralar öyle aşkla doluyuz ki sabah kalkıyorum Kur'an sayfamı okuyorum. Gidiyorum aynı sayfayı hocama okuyorum. Dönünce tekrar ediyorum. Hacı teyzem aynı sayfayı 3 defa oku, 3 hatim yapmış olursun demişti. Kız kardeşimin birini işe, diğerini okula gönderiyorum. Ben de her gün sohbetlere katılıyorum. Sohbetlere gittikçe hizmet etme iştiyakı da artıyor. Hizmetin önemini öğreniyoruz sohbetlerde. Zahide teyzeye, bir işin olursa bana haber ver. Ben sizinle olmaktan çok mutlu oluyorum, diyordum. O da bazen evine çağırırdı. Sohbetin ardından çayları ikram ederdim. Evde ona ev işlerinde yardımcı oluyordum. Zahide teyzeyle samimiyetimiz oluştu zamanla. Namazlarımın ardından Rabbime gözyaşları içinde ''Allah'ım bana bir dergah nasip eyle, ben de orada hizmet edeyim'' diye sık sık dua ederdim. Ama bu duamın hemen kabul olacağını hiç beklemezdim. Bu yolu sevmemde Zahide teyzemizin sohbetleri çok tesirli oldu. Biz seküler dünyadan yeni çıkmışız tabii. Onun sohbetlerinden çok feyiz alır ve etkilenirdik. Zahide teyze Musa Efendi'nin yakın bir akrabasıydı. Biz Musa Efendimiz'e muhabbetimizi ve bu yolda hizmet etme aşkımızı onun sohbetlerinde kazandık diyebilirim. Tabii ilk manevi heyecan çok güzel, değişik rüyalar görürdük. Sonra o rüyalar alınıyor herhalde. O sıralarda Musa Efendimiz'i ilk defa uzaktan görmüştük. Ama Bedirhan yengenin evinde yakından gördüğümüzde çok şaşırmıştık. Boyu çok uzun görünüyordu bize. Halbuki Musa Efendimiz çok uzun boylu değildi. Bilmiyorum, belki ilk görüşümüzde manevi heybetini mi gördük acaba diye düşünüyorum. O sıralar yaklaşık 80 yaşlarındaydı. Değerli dinleyenlerimiz, bu mülakat devam edecek notuyla burada bu sayıda nihayete ermiş. Anne duası başlıklı kıymetli Nur Eraslan hanımefendi ile yapılan mülakatın ikinci bölümünü paylaştık sizinle. Halime Demireşik imzasıyla Şebnem dergisinin Ağustos 2026 sayısında yer alıyordu aktardığımız bu mülakat. Ve değerli dinleyenlerimiz, son olarak Ayşe Gündüz imzalı Sırrın Sancısı Tohumun Rüyasıdır başlıklı yazıyı paylaşacağız. Güzel sesli bülbül susabilir mi? Gül açınca kokusuz durabilir mi? Peki ya bülbül susarsa ya da gül kokmazsa o zaman ne olur? Bir tohum aldım elime. Dedim ki, sen hangi güzelliğin başlangıcısın? Bilirim kemaline iştiyak duyar, olgunlaşıp tohumunda gizlenen güzellikleri seyretmek istersin. Seni toprağa atmalı, az da sulamalı. Peki ya toprağa atılmazsa, atılır da sulanmazsa, o zaman ne olur? Denizlerin sırrını taşa verseler, taş ortadan ikiye ayrılırdı. Taşın sırrını denize verselerdi, deniz kururdu. İnsanın sırrınıysa kainata verdiler, ne gökler alabildi bu yükü ne dağlar. Hepsi titredi ve geri durdu. Nihayet o muazzam emanet etten ve kemikten bir kafese, insanın kalbine üflendi. Kalp ki bülbülün namesi, gülün kokusu, tohumun rüyası onda gizliydi. Peki ya insan göğsünde taşıdığı bu deryadan habersiz kalırsa? Ya o muazzam potansiyel kendi içinde gömülüp kalırsa, o zaman ne olur? O zaman kainatın en hüzünlü sessizliği başlar. Bülbülün susması fıtratına ihanettir. Gülün kokmaması aslından vazgeçmesidir. Fakat insanın içine üflenen o ilahi sırrı açığa çıkaramaması, ruhun diri diri toprağa gömülmesidir. Her insan rahmi maderden, ana rahminden dünyaya ayak bastığında içinde ötelerin kokusunu taşıyan mukaddes bir tohumla gelir. Bezmi eleste verilmiş bir sözün, saf bir cevherin potansiyelidir bu. Lakin dünya hanına adım atar atmaz o saf cevherin etrafını balçık sıvamaya başlar. Çocukluk yaşantıları o körpe tohumun üzerine atılan ağır kaya parçaları gibidir bazen. Sevgisizlik, idraksizlik, örselenmiş hayaller ve hoyrat ellerle hırpalanan çocukluk ruhu, tohumun çatlayıp güneşe uzanmasına mani olur. İnsan daha kendini bilmeden, başkalarının inşa ettiği karanlık bir zindanın içinde bulur kendini. Ruh aslında rücu etmek, kemaline ermek ister. Fakat geçmişin bağları, ayaklarına görünmez prangalar vurmuştur. Bir de nefs vardır ki, İçteki o ilahi ışığı söndürmek için pusuda bekleyen bir karanlık dehlizdir. Potansiyelini süfli arzuların, fani hırsların, benlik davasının arkasına gizler. Nefsi emmare, tohumun susuz kalması değil, zehirli sularla beslenmesidir. O vakit cevher, curufa döner, nur, nura inkılap eder. İşte tam burada başlar insanın en derin, en dilsiz sancısı. Bu sancı can evinde hapsedilmiş bir kuşun çırpınışıdır. İnsan içinin derinliklerinde bir yerlerde, çok uzaklarda kalmış bir vatanın hasretini duyar. Kendine yabancılaşmanın, aslından uzak düşmenin sızısıdır bu. ben bu değildim. Benim içimde akmayı bekleyen nehirler, açmayı bekleyen güller vardı der içimdeki o gizli ses. Ama ses nefsin gürültüsünden, geçmişin gölgelerinden dışarı çıkamaz. İçeride bir umman kaynar da dışarıya bir damla yaş bile sızamaz. Taşın taşıyamadığı sır insanın içinde katılaşır, bir yumru olur, oturur göğsüne. Sırrın hapsolması, insanın kendi kalbine mezar olması demektir. Bülbül susmuştur, gül solmuştur, tohum toprağın altında çürümeye yüz tutmuştur. Oysa tasavvuf hırkası bu sancıyı duyanların omzundadır. Bilmez miyiz ki ham tohum yanmadan filiz vermez. Sancı doğumun habercisidir. Kul o çocukluk yaralarının, o nefsani prangaların ve engellerin aslında birer sebebi tekamül olduğunu idrak ettiğinde hikmet perdesi aralanır. Toprağın altındaki karanlık, tohumun düşmanı değil, onun celal tecellisiyle yoğrulup cemale erme potasıdır. Eğer kul yandım diyerek yüzünü zafiyetinden mutlak kudrete dönerse, gözyaşıyla o kuruyan toprağı sularsa, nefsini bir kurban gibi aşkın bıçağına teslim ederse, o sancı diner ve biter. O zaman taş yarılır, içinden ab-ı hayat akar, deniz coşar, kainat bülbülün namesiyle dolar. Çünkü insan sırrını fahş etmek için yaratılmıştır. Kendinde gizlenen o güzeller güzelinin tecellisini seyretmek ve seyrettirmek için. Yeter ki tohum toprağa yarma cesaretini göstersin. Yeter ki insan kendi içindeki zindanın kapısını aşk anahtarıyla açmayı bilsin. Ayşe Gündüz'ün kaleme aldığı Sırrın Sancısı, Tohumun Rüyasıdır başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de. Son olarak değerli dinleyenlerimiz, Şemden Dergisi'nin Ağustos 2026 sayısından aktardık yazılarımızı. Geceniz hayırlı olsun. Hoşça kalın.